destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Hattı programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan Özgül Piyer'de ve yapımcımız Nurettin Çetin ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özden iletiyor. Bizlere sorun ve sorularınızı iletmek için sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabı TRT Destek Hattı. E-mail adresimiz tretdestekhattı@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 463 34 19, 312 463 34 21. Bugün destek hattında sizlerle yine hayatımızın belki bir dönemi gibi yaşadığımız ama yaşadığımız zaman çok da fark edemediğimiz, belki daha sonra anne baba veya eğitimci olduğumuz dönemlerde hitap ettiğimiz veya sorumluluğu taşıdığımız bir dönemi olan gençlik dönemini ve gençleri konuşmak istiyoruz. Aslında insan kendini hangi yaşta hissederse o yaş onun için önemlidir ve her insan hangi yaşta olursa olsun hep kendini genç hissetmek ister. Tabii ki bu ayrı bir duygu ama asıl enerjisinin çok yüksek olduğu ve yaş olarak 12 ve 21 yaş dönemi diye daha doğrusu 11-21 diye değerlendirdiğimiz gençlik döneminin önü biraz daha böyle yükselmiş dönem ve noktayı koyduğu 21 yaş döneminde kimlik oluşumunun önem kazandığı, bireyin kendini tanıdığı ve tanıttığı, nasıl bir yetişkin olacağına karar verdiği dönem olan gençlik dönemini bugün sizlerle konuşmak istiyoruz. Çocukluk dönemini konuşmakla beraber sizlerle insanın hayatında etkili olan her tür noktayı paylaşmaya gayret ettik. Tabii her şey insan için ve insan yaşadığı dönemde dış dünyadaki olaylardan farklı dönemlerde farklı şekilde etkileniyor. Şimdi çocukluk döneminde biraz daha anne babanın kurallarına ve bakımına ihtiyacı olan gencin biraz daha çocuğun gençlik dönemine geldiği zaman artık biraz daha kendini yeterli hissettiğini düşündüğü ve kendi doğrularını, yanlışları olsa dahi bunları kendine göre yaşamaya gayret ettiği ve belki de aileyle o genç arasında yaş farkının biraz daha sorun oluşturduğu bir dönem. O yüzden bugün birazcık şunlara bakmak istiyoruz. Yani gençlik ne demektir? Hangi hedefleri var mıdır? Bizim gençlik dönemimizdeki gençlik hedefleri, ilgi ve alanlarıyla bugünkü döneme baktığımızda acaba çok mu uçurum var? Yani dönem farklılığı ya da işte çağ değişti, zaman değişti dediğimiz nokta nedir? Yoksa bazı temel kurallar vardır ki bunlar hiç değişmez ve kişinin o yapı içine girmesi mi gerekir? Bugün gençlik kendini nasıl değerlendiriyor? Sorunlar nelerdir? Tabii süremizin yettiği kadar bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz ama biliyorsunuz ki destek hattında sadece işlediğimiz konu değil, hayata dair her konu, soru ve sorunlarınızı bizlere rahatlıkla iletebilirsiniz. Şimdi bu günümüzün gençliğine baktığımızda tabii çok fazla okul hayatının ön plana çıktığı bir dönem. Yani özellikle gençlik diye baksanız ve bir onlarla ilgili bir program konusunda röportaj yapsanız çocuklar gençlerin söyleyeceği nokta şudur: sınav, sınav, sınav. Neden sınav? Çünkü sanki çocukların hep okula gitmesi ve okulla ilgili noktalarda başarı göstermesi ve başarıyla da ilgili o beklenen sınavların sonucunda iyi yerlere gelebilmesi için ve bir üniversiteyi kazanmak veya iyi bir lise kazanmak, daha sonra meslek sahibi olmak gibi daha çok çocukların zihinsel yapısını ön plana çıkarmaya yönelik daha çok faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Yani daha çok orada çocuklara ve gençlere biz şunu öğretiyoruz. Yani okumalısın, çalışmalısın, öğrenmelisin, iyi bir meslek sahibi olmalısın. Tabii bu bir bütün içinde baktığınızda tabii çok güzel bir nokta ama biz gençliğe bir bütün olarak bakmakla beraber onun içindeki küçük parçaları da bölmemiz lazım. Bir kere hedefli gençlik istiyoruz. İkincisi ahlaklı gençlik istiyoruz. Üçüncüsü vatan, bayrak, toprak sevgisini hisseden gençlik istiyoruz. Dördüncüsü ilimle ilgilenen, araştırma yapan bir gençlik istiyoruz. Dünyayı takip eden ve dünyanın gelişmişliği içinde yer alma ve ülkesini de o yerin içinde temsil etmeye yeterli olan gençlik istiyoruz. evliliklerde doğru hedefleri belirleyen bir gençlik istiyoruz. Mesleki yeterliliklerde gerçekten çağın ve zamanın gerektirdiği en üst ilmi bulmaya, araştırmaya yönelik bir gençlik istiyoruz. Merhametli olsun, saygılı olsun, inandığı şekilde yaşasın, dinine sahip çıksın, ahlakına sahip çıksın, ailesine sahip çıksın diye gençlik istiyoruz. Yani çok şey istiyoruz aslında gençlerden ama bunu isterken onlara tanıdığımız haklar ve onların hayatları ile ilgili konularda bizim onlara sunduklarımız ve gençlerin bizden o bekledikleri noktaları nasıl belki bir araya getirip de istediğimiz o bütün bir gençliği sağlayabiliriz. Tabii insan hayatının her döneminde farklı şeylerden etkileniriz dedik. Özellikle gençlik döneminde etkinin çok açık olduğu bir nokta var ki arkadaşlık ilişkileri. Arkadaşlık ilişkilerinden sonsuz bir şekilde etkilenen genç bir kendine örnek rol model olarak belki de arkadaşını seçecek veya o rol modelle ilgili de hayatını ona göre şekillendirecek. Şimdi bizim burada hayatını şekillendirme konusunda etkisi olan arkadaşın okul ortamında, belki dış dünyada ve sosyal medya ortamında çok fazla olabileceğini ve bu noktada da eğer doğru sınırları çizmezse çocukların bu noktada zararlarının da olabileceğini biliyoruz o konuda. Gençliği daha çok etkilendiği nokta yanlış alışkanlıklar. Yani biraz daha sigaraya, alkole veya yanlış maddelere başlama yaşı gibi düşünebiliyor. Gençliğin diğer bir sorunu zararlı yayınlarla karşı karşıya kalmak. Gençliğin bir sorunu belki burada siyasi olarak doğru siyasi temellerin içinde olmadan zararlı veya tehlikeli ortamlara girebilmek gibi bir yanda da korkularımız var bu noktada. O zaman demek ki gençlik dediğimiz şey sallantıda olan, henüz tam böyle tam yerini belirlememiş, tam şeklini almamış. Çünkü boy olarak da tam şeklini almamış. Yani işte bir erkekse daha sakalı bıyığı tam oturmamış, işte yüzündeki sivilceler, saç şekli tam belli değil, yüz şekli belli değil. Ne kadar daha boyu uzayacak orayı çok bilmiyoruz. Genç kız olursan tam bir genç kız olarak tam şeklini, görüntüsünü tam belirlememiş. Yani gelişmekte olan ve tam noktayı koymamış, fiziksel anlamda da tam olgunlaşmamış bir bireyden bahsediyoruz ama bu olgunlaşma döneminde. Demek ki gençlik çocukluktan sonraki atılan diğer bir dönem. Çocukluktan sonra açılan bir dönem ve yetişkinlik öncesi de bir dönem. Yani yetişkinliğin son kısmı, gençliğin yetişkinliğe açılan bir kapı. İlk dönemi de çocukluktan çıkışa açılan bir kapı. O zaman demek ki bir çocukluk olacak. Yani bir yüzü aşağıya bakacak, çocuğa bakacak. Bir yönde yetişkine bakacak. Biz işte o sırada karar vereceğiz. Yani bizim çocuklarımız çocuk anlamda çocuk ruhlu mu kalacak? Akletme konusunu akıllarını kullanabilecekler mi? Hedefleri olacak mı? Doğru kararları olacak mı bu çocukların? Kendilerini tehlikeden koruyabilecekler mi? Yetişkinlik dönemine baktığımız zaman da o yaşa geldiğinde artık bir yetişkin olarak anne baba olmak, iş sahibi olmak, mesleki yeterliğe sahip olmak, devlet kadrosunda sorumluluk sahibi olmak, manevi yönden sorumluluklarının farkına varan bir birey haline gelmiş mi diye düşünüyoruz. Yani buradaki bu bir köprü olarak algılarsak burayı, gençliği, belki de bizim bu dönemi genellikle bir ergenlik sorunu ve genellikle o dönemde çatışmalı bir dönem olarak değerlendirmek gibi bir yanlışımız olduğu için, evet tabii ki yani gençlik çatışmalar var, sorunlar var. Dediğimiz gibi yani henüz daha içsel anlamda da kendini bulamamış, görüntü anlamda kendini bulamamış, toplumda henüz daha yer edinmemiş, gelecekle ilgili noktada ne yapacağını henüz daha karar verememiş. Böyle bir sallantıda olan bir dönem ama büyük de bir enerjisi var. Yorulma yok. Belki işte çok çabuk öğrenme döneminde, duygularını kontrol noktasında çok çabuk parlamalar olabilir. Yani burada karşımızdaki gençlik şöyle söylemişti: ben büyüğüm, diyor ama içi henüz daha dolmamış. İşte biz onu dolduracağız. O kabı dolduracağız biz. Yani onun içine koyacağız nasıl bir birey olması gerektiğine karar vereceğiz. Tabii anne baba olarak bizler hep çocuklarımızın iyiliklerini istiyoruz ve onların sağlıklı olmasını istiyoruz. Ve bütün değerler yargısını onlara aktarmak istiyoruz. Geçmişle gelecek arasındaki o bağın kopmaması için gençlerin daha gayretli ve daha çalışkan olmalarını istiyoruz. Ama işte bu istediğimiz şeylerin ekme döneminde onlara karşı göstermemiz gereken tavırlar var. Zamanımızın gençliğine baktığımızda hedefleri yok diyoruz gençlerin. Vakitleri çok rahat kullanabiliyorlar. İletişimleri yüzeysel olmaya başladı. Genellikle telefonların arkasına saklanarak bireysel anlamda belki iletişimden toplum içine sosyal anlamda uzak olduklarını düşünüyoruz. Spor ve sanat alanında çok fazla yer almadıklarını düşünüyoruz. İşte siyasette gençlere çok fazla belki güven duyulmuyordu. Artık ona başladık güven duymaya. Ama burada şu noktada var. Tabii ki 18 yaş gençliğin başlama yaşı. 18 yaş onun bir özgürlük yaşı ama biraz tabii bir uzman olarak düşüneceğim. Bunun biraz daha 21'e kadar da uzatılması yani 21'e kadar kimliğin tam oturduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki 18 yaşta onlar için kendilerini ifade etme, kendi değerlerini, kendi düşüncelerini ortaya koyma dönemi. Yani gençlik değerli. Eskiden küçük yerleşim yerlerinde, köy odalarında gençler büyüklerin yanında yer alarak, onlarla beraber sohbete katılarak adam olmayı, toplum içinde yer almayı ve toplumun değerlerini bir köy odasında neler konuşulur, belki işte o bulundukları yerin sorunları, geçmişteki bilgiler, gelecekle ilgili planlar, hedefler konuşuyor. Aslında bir noktada bir istişare ve değerlendirme makamı, bir küçük bir meclis oluyor orada. İşte o gençlerin artık bu dönemde anne babaların çocukları dahil ettikleri ve çocuklara değer verdikleri ortamların olmadığını düşünüyoruz. İslam dönemine bakıyoruz. Peygamber Efendimiz gençleri ciddi anlamda önemsediğini ve gençlerin akıllarına güvendiğini, onları incitmeme konusunda hassas davrandığını görüyoruz. Tabii 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nı Yüce Atatürk bize hediye etmiş, gençlere güvenmiş. Bu günümüze bakıyoruz. Şu an ülkemizde gençlere seçilme hakkı verildi. 18 yaşında milletvekili olma hakkı verildi, oy kullanmanın dışında. Demek ki güzel şeyler o geçmişten ve günümüze oluyor bu noktada. Ama tabii bu arada çok da genç bir nüfusa sahibiz. Gittikçe bu genç nüfusun kaybolmaması için gayret ediyoruz. Diğer ülkelere baktığımızda genç nüfusun azaldığını görebiliyoruz. Ama bununla beraber tabii nüfus olarak çoğalabiliriz. Gençlere çok haklar tanıyabiliriz ama aklını kullanan, duygularını kontrol eden, değerlere sahip çıkan, geçmişle gelecek arasındaki kültürel ve mirası, manevi değerleri bir sonraki nesle aktarabilen sağlıklı bireyler, sağlıklı anne babalar, sağlıklı eğitimciler, sağlıklı doktorlar, siyasetçiler olan bir yapı olsun istiyoruz. O yüzden de bugün bizim onlarla iletişimimizde dikkat etmemiz gereken noktalara vurgu yapacağız ki onların içine kapanmayadan ve en çok gençlerin depresyon sıkıntısı çektiğini biliyoruz. Depresyona çok çabuk girdiklerini biliyoruz. Kız erkek arkadaşlığında ufacık bir tavırdan dolayı kendilerini yanlış alışkanlıklarına ittiklerini biliyoruz. Normal sınıf içindeki arkadaşlıklarda arkadaşlık kurmakta zorlanan gençlerin işte sosyal fobi olarak tanımlayabiliyoruz. Çocuklar artık arkadaş ilişkilerine zayıflık, çekingenlik olabildiğini biliyoruz bu noktada. Veya sınavlarda başarı sağlayamadıklarında, sınavın zorladığı durumlarda gerekli performansı gösteremediklerinde yetersizlik duyguları yaşadıklarını biliyoruz. Anne babaların çocuklarından beklediklerini göremediklerinde gençlere karşı söyledikleri ifadelerin gençlerde hayal kırıklığı oluşturduğunu biliyoruz. Ve anne babaların işte size birçok imkanlar sunuluyor, bizlere bu imkanlar sunulmadı. Bu imkanlara rağmen sizden bir şey bulamıyoruz gibi yok olan gençlerde bulamadığınız şeyleri ön plana çıkararak onların gençlik duygularını, hayallerini, ideallerini darbe vuracak ifadeler kullanabildiklerini biliyoruz. O zaman demek ki burada gençliğin bir onlardan beklenen noktada anne baba olarak bizim üstümüze düşen görevler var. Toplum olarak üstümüze düşen görevler var. Bir de gençlerin toplumun içinde kendi üzerine düşen görevleri var. O yüzden bunları konuşacağız sizlerle ama bir tane sorumuz var. Bize Facebook sayfamızdan Neşe Hanım ulaşmış. 31 yaşında evlenmek istediğim kişi beklentilerim %70 ve %80'ini karşılıyor. Onun için içim rahat. Ancak ben lisans mezunum, o ise ilkokul mezunu. Küçük yaşlardan beri çalışmak zorunda kalmış, kendisini yetiştirmiş ama bu konuyla da sorun olur mu? Bu konuda en çok beni çevrenin tepkileri korkutuyor. İkinci soru da şu. Bu evlilik gerçekleşirse baba evimdeki standartlarım biraz düşecek. Örneğin kiraya oturmak zorunda kalacağım. Çalışıp çabalayıp birbirimize destek olarak bu sıkıntıları da aşacağımızı düşünüyorum ama sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Selamlar demiş. Şimdi Neşe Hanım'ın olaya bakışı güzel. Tabii yani evlenmek istediğim kişi beklentilerim %70 ve %80'ini karşı onun için içim rahat demiş. Karşılayan ve karşılamayan yönlerini söylemiş. Yani ilkokul mezunu ve standartları yakalayamayacağımdan da korkuyorum. Burada bir sıkıntı var. Neşe Hanım evlilikte beklentileri üzerine kurmuş. Yani karşılıklı birbirimizle anlaşabiliyoruz ya da ortak belirlediğimiz durumlar var gibi değil de beklentiler üzerine kurmuş. Yani 170 ve 80'i karşılıyor. Acaba neyi karşılayabildi? Bu maddiyat ve eğitimsel yön değil ama belki onun istediklerini yapmak, onunla ilgilenmek, duygu olarak, sevgi olarak istediği o duygu ve sevgiyi verebilmesi mi acaba Neşe Hanım'ın o karşıladığı dediği nokta? Tabii ki evliliklerde daha önceki programlarda da işledik bu konuları. Evlilikte denklik şarttır. İlkokul mezunu olması bir beyefendinin sorun mudur? Evet, sorun olabilir. Maddi olarak standartların olmaması sorun mudur? Tabii bunlar da sorun olabilir. Bunları bizim sorun edip etmememizden ziyade bilimsel anlamda ya da psikolojik anlamda kişinin bu olaylar karşısında sorun olabilecek durumları nasıl aşması gerekir ona bakmak lazım. Tabii eğitim önemli. Neden önemlidir? Eğitim dediğimiz nokta öğretim değildir ama öğretimin içinde de olur. Eğitim daha geniş bir kapsamdır. Öğretim sadece okulda bazı bilgileri öğrenip mezun olmak anlamında ya da o bilgileri yeterli şekilde işte sınavda doğru cevapları vererek iyi puan alıp geçmek anlamında değerlendirilebilir. Bir şey öğrenmek başkadır, bir şeyle ilgili eğitilmek başkadır. O yüzden de ilkokul eğitiminde sosyal ilişkiler ve öğrenme bilgi konularındaki zayıflık kişinin sosyal yapısını, kişinin toplum içindeki yerini, hayata yüklediği anlamlarını değiştirebilir. Standartlar, yaşadığınız standartlar siz o standartların içindeyken olmayan kısmı yaşamadığınız için bu rahatlık bozulduğunda ne olacağını bilemezsiniz. Çünkü o rahatlığın içinde yaşadığınız için o duyguyu, yokluk duygusunu bilmediğiniz için yokluk içine düştüğünüzde kendiniz ne hissedersiniz onu bilemezsiniz. O yüzden de burada bu noktada böyle bir karar verilmişse bunu bozmak, bunu devam ettirmeyin demek doğru değil ama onun yerine şunu söylüyorum. Bu tür çevrenin tepkileri de olacak. Okula bağlı problemler de olacak. Çünkü eğitimsel yöndeki eksiklikler ve yani çocuğunuzun anne babanın eğitimsel durumunu sorduğundaki verilecek cevaplar, arkadaşlarınızın tepkileri ve okulda bir eğitimsel anlamda okuyan da okumayan arasındaki bazı sosyal farklılıklar, ekonomik anlamdaki bazı farklılıklar bunlar sorun oluşturacak değil ama durum olarak problem oluşturabilir. İşte burada Neşe Hanım böyle bir durumlarda nasıl çözüm üretebilirim diye bakması lazım. Eşinin talepleri noktasında farz edelim ki mesleği gereği bazı şeyleri yapacak veya biraz daha sosyal olması gerekiyor, biraz arkadaşlık ilişkileri farklı olacaksa bu noktada eşinin düşüncelerine göre hareket edeceğince daralacak mı acaba? Burada hoşgörü eşi veya kendisi gösterebilecek mi? Ekonomik anlamda biraz daha zorlandığınızda sizin için o zorlandığınız şey bir yokluk hissettirip de size sıkıntı oluşturabilecek mi? Bunları çok detay düşünün. Çok ince düşünmeniz gerekiyor bu noktada. Yani oturduğunuz ev 2 odalı da olsa 3 odalı da olsa tamam sorun değil bu noktada. Mekan değildir insanı mutlu eder ama sizin o alıştığınız bir düzenin altına indiğinizde belki işte bir tatildir, evdeki daha iyi eşyaların olmasıdır. Ekonomik anlamda dışarıda geçireceğiniz, arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir vakitte farklı bir mekana gitmektir. Bunlar sizin için eğer Çok da rahatlatıcı, yani çok önemli değilse, rahatsız edecek bir durum olursa sıkıntı olur. O yüzden de böyle bir noktada mutlaka problemler çıkabilir. Ama bu problemlere Neşe Hanım çözüm üretirken bir yokluk olarak değil de var olan durumdan sorun çıkartmak yerine bu durumu kabullenip ona göre mutlu olmayı planlarsa bir sıkıntı olmaz diyoruz inşallah. Evet, şimdi gençlikle ilgili baktığımızda tabii ülkemizin farklı bölgelerinde farklı gençlik profilleri var. Bu farklı gençlik profillerinde tabii işsizlik ve gençler için büyük bir sorun. Eğitimsel anlamda üniversite sınavına 2,5 milyon insan giriyor. Onun için en iyi işte farz 200 bin, 250 bin kişi üniversitelere giriyorlar. Geri kalan açık bir sorun. Mesleki anlamda teknik okullardan mezun olanların mesleki anlamda yetersizlikleri var. Bunlar ayrı bir sorun. Tabii biz bu gençte bu tür sorunlarına bakarsak biraz daha çok geniş olur konu. Biz bu konuda birazcık, ben biraz kendi alanımı ilgilendiren konulara bakıyorum. Burada aile ilişkileri ve gençlerin ahlaki yapıları, değerler yargıları nasıl olmalıdır? Sanki şöyle bir durum var. Bir dönem var, o dönemden olan önceki gençler daha saygılı, daha efendi, daha ahlaklı yapıya sahip. Bir kız erkek arkadaşlıklarında çizgileri olan, eve gelip gitme vakitlerinde doğru ve yanlışı bilen bir gençlik varmış gibi. Ama sanki bir dönemden sonra bunlar normalmiş gibi algılanan bir nokta oldu. Ve tabii bunda da net onu söyleyebiliyorum. Gençlik dizilerindeki ahlaki zafiyeti içeren bu dizilerin konuları gençlerimize çok yanlış örnek oldu. Ve gençlerimiz buralardan etkilenerek doğru olmayan şeyleri normal koymaya başladılar. Yani normal kabul etmeye başladı. Aileler de bunu normal kabul etmeye başladı. Bir evlilik için lise döneminde başlayan normal sınıf arkadaşlığının bir flört boyutuyla algılanması ve üniversite boyutunda da bu tür noktanın daha rahat yaşanması gençlerin evlenmeden önce birçok şeyi tüketmelerine neden oldu. Gençlerin dış dünyada alkole daha rahat ulaşması, 18 yaşından küçük gençlere sigara satılmamasının talep edilmesine rağmen, hukuki anlamda suç olmasına rağmen gençlerin bu noktada toplumsal anlamda korunmadığını gördük. Okul ortamlarında öğretmenlerin veya eğitimcilerin sorunlu olarak algıladığı, aslında sorun olarak değil de o yaşın yapısı olarak ortaya çıkan bazı noktaları belki sorunlu olarak değerlendirip gençlerle eğitimci arasında kopmalara neden olabildi. Anne babalar çocuklarına söz geçirememeyi bir sorun olarak kabul ettiler ve benim sözümü dinlemiyor diye çatışmaya girmek veya çocuğun yaptığı yanlışlara teslim olmak olarak algıladılar. O yüzden de bizim burada kaybetmememiz gereken çok önemli bir dönem var. Gençlik mükemmel bir enerji. Ve tek şey var. Gençler değer görmek istiyorlar. En önemli nokta bu. Ama nasıl bir değer? O değer dediğimiz nokta bir, onlara sunulan imkanlar. Nedir o eğitimsel imkanlar, işte iş imkanları, bunlar birinci nokta bu. İki, onlara sunulacak belki maddi noktalar, tabii bunlar da zaten ailenin bütçesini ve ekonominin durumuna göre planlanıyor. Asıl ama asıl nokta çocuklarımızla olan iletişimimiz. Gençlerin tek istediği bir nokta vardır, anne baba tarafından değer görmek, önemsenmek. Yani anne baba gencin başarılı olduğunda alkışladığı şey onun başarısı, evet, gayreti değerlendirirken, aferin derken bu noktada gayreti değerlendiriyoruz. Başarısız olduğunda da burada tespit ettiğimiz nokta gencin yetersizliği veya değersizliği değil. O yüzden başarıda değer verdiğimiz şey gencin gayreti ve emeği ise, o zaman gayret ve emek harcadığı için takdir ediyoruz. O zaman başarısız olduğunda da başarısız olduğu şey de orada çalışma konusunda ve gayret konusundaki sorunsa, o sorundan dolayı genci zedelemek yerine sorunu ayrı yerde görmemiz lazım. O yüzden de tanımlamalarımızda konuşurken tembel, düzensiz, sorumsuz, problemli, yetersiz, saygısız ifadelerini zaten hiçbir şekilde kullanmamalıyız, ama özellikle gençlerin %100 her sözü, negatif sözü kendilerine alıp ya içlerinde bunları YouTube bu hale girdikleri bir dönem olarak değerlendiriyoruz ki böyledir. Ya da ben böyle değilim deyip karşı tez geliştirip oradaki sorunu onlara göstermediğimiz için sorunu çözemeyen bir boyutta olan gençler olarak görüyoruz. O yüzden de gençlik asi değildir. Tam tersi mükemmel bir akıl var, mükemmel bir enerji var. Onları bir arada tutup merak ve ilgi duygusunu telefonlarda ya da bilgisayar başlarında oyun oynayarak ya da sosyal medya hesaplarıyla gezinerek ya da belki basit videoları izleyerek ya da arkadaşlarıyla haberleşme adı altında yüzeysel detayı olmayan ve gerçekten hiçbir anlam ifade etmeyen iletişimlerle zaman geçirtmemek gerekirken gençlerde onları biraz daha derin araştırmaya meyletmemiz için yapmamız gereken nokta evde aile olarak çocuklarımızı koruma altına almak. Nedir koruma altına almak? Çok basit. Siz eğer evde kitap okuma konusunda gerçektir bu. Yani bunu hep söylenir ama ya işte anne baba kitap okumuyoruz ne yapalım yani ama çocuk okusun olmuyor. Örnek doğru rol model olmamız lazım. Bir kere nereye gidiyoruz çocuklarımızla beraber? Çocuklarımızla beraber neyi izliyoruz? Bu gençler neyi daha çok görüyorlar? O gördükleri göz ve algıyı nasıl geliştiriyoruz bu gençlerde? Neden bir spor faaliyetine veya sanat faaliyetine bunları itmiyoruz? Neden gençlerimizle ilgili iletişim kurarken onların arkadaşlık ilişkilerindeki noktalarda belli çizgilerimiz, sınırlarımız yok? Demek ki o zaman burada ailenin yapısı çok önemli. Ama geri dönüp de ya hocam ne derseniz deyin bir bizim zamanımızdaki gençlik şimdiki gençlikle hiç önü tutulmuyor yani bunlara sözümüz geçmez dersek zamanı hapsettiğimiz gençleri ciddi anlamda zararlı hale getirebiliriz. O yüzden tabii ki işte bir devletin yapacakları vardır. Eğitim politikasını belirlemek siyasi anlamda bir politika belirlemek, gençleri korumak bunlar ayrı bir nokta. Ama biz aile olarak ilk önce eğitimsel anlamda o çocukların ruhlarını nasıl korumalıyız, nasıl mutlu ve huzurlu gençler yetiştirebiliriz? Bütün etrafındaki gençlerin çok huzursuz, mutsuz olduklarını ve sıkıntılı olduklarını biliyoruz. Tabii gençlik döneminde daha çok bedene yönelik olurlar. İşte görüntüdür, giyimdir, saçtır, şekildir, arkadaşlarının sözleridir çok önem arz ediyor. Bu dönemde onların o fikirlerine saygı duymak, bedene yöneldiği dönemlerde onları eleştirmemek, onları yargılamamak, onlar için bir değer yargısı. Yani gençliğe siz değer yargısı anlamda onun yaptığı yanlışları ile savaşmak yerine gençle savaşırsak o zaman genci kaybediyoruz. Yine Facebook sayfamızdan Ayşe Hanım'ın bir sorusu var. Eşimle iletişim problemlerimiz var. Ben ne söylersem ya kabul etmiyor ya da tersini yapıyor. Aynı şeyi bir başkası istese itiraz etmeden yapıyor. Bu nedenle ben de zaten yapmaz ya artık hiçbir şey söylemiyorum. Bu arada kapılar neden oluyor. Sizce bu sorunu gidermek için nasıl bir yol izlemeliyim? Aynur Hanım 55 yaşında. 55 yaşına kadar Aydur Hanım kabul ettiremediyseniz bu zamana kadar tersini yapmışsa bu adam böyle olmuştur. Artık düzelmez diyeyim ben. Tabii bu işin esprisi ama öyle. Yani bu yaşa kadar bir tekniği var. Siz de zıtlaşmayın. Yani eşinizin bir yapısı var. Eşiniz demek ki o an kabul etmiyor ve tersini yapıyor. Çünkü Aynur Hanım 55 yaşında büyük bir ihtimalle eşi de fiziksel anlamda 2 yaş büyük olsa ya da yaşıt olsa yani 55, 57, 60'tır. Ama karşımızda 17 yaşında bir ergen var. Yani Aynur Hanım'ın eşi bir ergen. O yüzden de ona zorla bir şey yaptıramazsınız. Tersini yapması da yani senin dediğini yapmayacağım, ben kendi dediğimi yapacağım diye bir durum vardır. Büyük bir ihtimalle annesi de baskılı bir annedir beyefendinin. Annesinin yerine Aynur Hanım geçtiğini düşündüğü için o da ona tepki gösteriyordur. Bu tür beyefendilerle olan iletişim dili şu olmalıdır. O an böyle bir nokta var. Ne düşünürsün acaba şöyle mi yapsak? Hani benim aklımdan böyle geçti ama sen ne düşünürsün gibi ifadeyle yaklaşmak lazım. mümkün değil yapmaması bir beyefendinin, bu konuda mutlaka yapar. Çünkü kadınlar bu noktada daha da etkilidir, ama o iletişim dili, emir cümlesi. Çünkü erkek çok emir cümlesinden ve baskılı ifade eden hoşnut değildir. Kadınlardan daha yumuşak, daha sevecen ve daha ilgili ve biraz da erkeğe tabi olan bir ifade ister erkek hanımefendilerden. O yüzden de hanımefendinin yapacağı nokta, ben böyle düşünüyorum ama sen ne dersin? Ah, keşke bunu böyle yapabilsek. Biraz daha yumuşak dille gitmek lazım. Peki Aynur Hanım neden bu kadar sert davranıyor ve koparmaya çalışıyor? Çünkü Aynur Hanım da eşi onun dediğini yapmadığı zaman bana değer vermiyor, beni önemsemiyor gibi düşünüyor. Halbuki söyleme şekli doğru olursa önemser ve dikkate alır. O yüzden de bakın, gençlerle de ilgili konuşuyoruz, çocuklarla da, yetişkinle de olan. Dil çok önemli, çok çok önemli. Bizim toplumumuz öyle der, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır dedi. İşte İslam'ın temeli tebliğde doğru dili kullanmaktır, hoşgörüdür. Uluslararası bir dil vardır, siyaset dilidir, işte ekonomi dili vardır. Yani burada çok önemlidir. O yüzden de iletişim dilinde bizim karşımızdaki insana bir şey yaptırabilmek veya bizim doğrularımızı onlara aktarabilmek için ilk önce karşıdaki kişiye değer vermemiz lazım. Karşıdaki kişiyi önemli görmemiz lazım. Yoksa karşıdaki kişi gelip de ya sen bundan anlamazsın zaten, sen zaten bunu bilmiyorsun, bak sen zaten söz dinlemiyorsun, zaten bunu yapıyorsun gibi ifadelerle ilgili noktada eğer gelirsek çocuğa karşı, gence karşı, o diyecek ki zaten beni baştan negatif değerlendirmiş. Benim de kendi mailimde böyle bir soru var. Bir hanımefendi 8. sınıfa giden bir kızı için şöyle ifade kullanmış. Yani hocam çıldıracağım artık, yani delireceğim, ne yapayım gibi. Şimdi aslında hiçbir genç bu işte 11, 12 yaş, 13 yaş, bunlar daha yeni dönemlerde annemi çıldırtayım ya da bu görevim olan vaktinde uyumak, işte dışarı oyun oynamak için çıktığında verdiğim saatte geri eve geleyim, söz verdiğim saatte, ya da ödevlerimi yapayım, yapmayayım da annem delirsin diye bir derdi yok. Bunlar henüz öğrenilmemiş. Öğretme dilimizi düzeltmemiz lazım. Okuldaki, ilkokul bile giden öğrencilerde öğretmen kavramı çok önemlidir ve hepimiz biliriz ki anne baba olarak da iyi öğretmen ararız. Ama tabii çocuklar iyi anne baba arayamıyorlar. Neden? Çünkü anne babayı seçme şansları yok o noktada. O yüzden iyi anne baba olmak ve iyi çocuklar yetiştirmek, İyi gençler yetiştirebilmek için bizim o gençlere karşı iyi olduğumuzu, o gençler de yarın iyi eğitimciler, iyi doktorlar, iyi siyasetçiler, iyi insanlar olacaklar. O zaman demek ki burada bizim en önemli noktamız o iyinin yanında kullandığımız iletişim dilinde ilk önce karşıdakine değer vermek. Çok basit bir ifade kullanalım. Farz edelim ki akşamleyin saat 11'de yatacağını söyledi. 17-18 yaş gibi delikanlı, ama girdiğiniz odaya hala uyumamış, telefonla ya da bilgisayarla meşgul oluyor. Şimdi burada söyleyeceğiniz durumu gördünüz. Bir ifade vardır. Senden adam olmaz. Bana söz vermiştin. Hala yatmamışsın. Bu bilgisayarı kapatmamışsın. Yarın sınav var. Birçok söylenebiliriz. Bu söylediğimiz şey sadece bizim içimizi boşaltmak olabilir. Ama oradaki gencin bizi dinlemesine neden olmaz. Tam tersine genç konuş konuş bitir sonra çık demek ister bize. Böyle derse de saygısızlık olmuş olur. Bu sefer çatışmaya gireriz. Bu sefer ne oluyor? Onu kucaklamak, ona sorunu göstermek ve ona çözüm üretebilmek için bizde oluşması gereken hoşgörüyü maalesef göremiyoruz o konuda. O zaman demek ki bizim hoşgörü dediğimiz şey eğitimsel anlamda ona ilk önce sınırlar çizmek, daha sonra o sınırlarla beraber yaptığı yanlışları göstermek. Şöyle bir girelim odaya. Saat 11'e gelmiş. Sen bir 15-20 dakika önce uyuyacağını söylemiştin. Ben de senin verdiğin sözü tutacağını düşünmüştüm ama hala bilgisayar açık, telefonu hala bırakmamışsın. Bir 10 dakika izin veriyorum. Lütfen bunları kapat. Yoksa geldiğimde kızgın olabilirim. Karşımızdakini daha saygılı, daha saygı ifadesini kullanmamız gerekiyor. Sevginin temelinde hep saygı vardır diyoruz ya. Bizim toplumda belki çok yakın ilişkilerde, anne çocuk ilişkilerinde, eşler arasında, komşuluk ilişkilerinde saygı kavramını kaybettiğimiz için birçok sorunu yaşıyor. Sanki saygı yabancı, tanımadığımız ve resmi olan yerlerde gösterilmesi gereken bir davranış şekliymiş gibi algılanıyoruz. Halbuki saygı diline gelen, ağzına gelen her şeyi söylememek. Saygı söyleyeceğiniz bir sözün karşıdaki kişide oluşturacağı etkiyi düşünmemizi sağlayan bir davranış şekli olması lazım. Yani ben şimdi bunu oğluma söyleyebilme hakkım var. Söyleyebilirim anneyim ama bunu söylediğimde o çocukta ne zarar görebilir? O çocukta hangi tür parçalanmalar olabilir? Tabii tekrar söylüyorum, her konuştuğumuz konu insan hayatının içinde bir dönemi, bir saati, bir yılı etkilemediği için çok geniş konular bunlar. Ama tabii yine bu geniş konular içinde biz yapabildiğimiz kadar, süremizin yetebildiği kadar konuları paylaşmaya gayret ediyoruz. O yüzden de gençlikle ilgili tabii hedef koymamız gerekir dediğimizde, benim oğlum doktor olacak, benim kızım mühendis olacak, öğretmen olacak değil hedefimiz. Hedef iyi olmak, bir iş yaparken iyi olmak, iyi bir öğrenci olmak, iyi bir evlat olmak, iyi bir işte yeğen olmak, iyi bir abi olmak, iyi bir kardeş olmak, iyi bir kul olmak. Bütün bunların, iyi bir bisiklete biniyorsanız iyi binebilmek veya işte bir çöp atıyorsanız o çöpü götürüp nereye atabileceğinizi öğretmek. Yani bunu sokağa atamazsın, götürüp çöp kutusu atman gerekiyor. İşte yemek yedikten sonra annene teşekkür edebilmek veya birine günaydın demek gibi, belki çok basit olan ama temelde insan için değer arz eden ve değerli olduğu zaman da bunlardan rahatlık duyan bireyler haline getirmemiz lazım. Özellikle gençlerde, okul arkadaşlıkları döneminde hep gelirler bana. İşte hocam, hiçbir arkadaşım yok, hiçbir sıkıntı çekiyorum, benimle ilgilenmiyorlar, yalnızlık çekiyorum diye bir kapı açılmasını beklerler. O yüzden de belki de biz hep kapı açan, onlara yol gösteren anne babalar olduğumuz zaman, başkalarından ilgi bekleyen ya da başkalarının sınırlarına göre yaşayan değil de kendi doğrularına göre yaşayan bireyler yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Gençlik çok kıymetli. Kaybettiğimizde bir daha dönemiyoruz ve hepimiz o yaşta olmak istiyoruz ama o yaşın da kıymetini ne kadar bilebildik bilmiyoruz. O yüzden de ömrümüzün sonunu daha sağlıklı, huzurlu yaşayabilmek için onun kıymetini ve bizim sorumluluğu taşıdığımız gençlerin kıymetlerini bilmemiz gerekiyor. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Hayata dair her konu ve soru ve sorun için sizlere faydalı olmak ümidiyle haftaya görüşmek istiyoruz. Haftaya kadar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Destek attı.